Sevgili bilimsever, Gelecek Bilim'de hoş geldin. Birazdan dinleyeceğiniz podcast, YouTube'da Gelecek Bilim'de kanalında yayınlanmış olup, ses temizlendikten sonra Spotify ve diğer platformlara aktarılıyor. Eğer bu yayını görüntülü izlemek istersen, şimdi hemen YouTube kanalımıza gidebilirsin. Şayet yayını dinlemeyi tercih ediyorsan, burada kalabilirsin. Daha fazla bilgi ve detay için gelecekbilimde.net'e gidebilirsin. Keyifli dinlemeler. Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya. Aylardır bildiğiniz bir formatımız vardı ve bunların yayınlarını yapamıyorduk dostlar. Çok sevilen bir format. Zaten Türkiye'de bunun ilklerinden biri olduk. Biz biraz bunu perçinledik insanlar yapsın diye. Bilim iletişim yayınları. Hatta geçen gün bir ünlü bilim formatında yayın yaptığımızda bazı izleyicilerimiz abi ne oluyor ya falan filan dedi. Onların da tabii ki kaygılarını anlıyorum ama Gelecek Bilim'de yeni dönemde bomba gibi olacak. Hakikaten bomba gibi çok farklı formatlar da gelecek. Çünkü tek bir kitleye de hitap etmek ya da tek bir formatta kalmak istemiyoruz. Ama şundan size söz veriyorum, taviz vermeyeceğiz. Kesinlikle kaynaklı işler yapacağız. Bilim dışı şeyler konuşmayacağız. Din ve siyasetin kanalımızda yeri olmayacak. Buna her zaman dikkat ediyoruz. Ben kurucu olarak, Burak Çankı olarak ve yayıncı da olarak aslında size söz veriyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Artık hani eskiden yaptığımız bu bilim insanlarını alıp yayın yapma vardı ya, bunun adı bilim diyalog oldu dostlar. Bunu unutmayın. Bilim diyalog. Yani bilim diyalog, bilim iletişimi, canlı yayınlarımız, ünlü bilim formatımız. Şimdi Ekin Kollama'yı alacağız mesela. O da yazılımcı olduğu için biraz daha böyle talk show tadında. Mühendislik sohbetleri tekrardan gelecek. Üzerine çalışıyoruz. Onun dışında kurgulu videolarımız, realistlerimiz. Yani biz her alanda bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Her alanda farklı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sizlerden tek ricamız var. Lütfen arkadaşlarınızı bu sayfadan, bu kanaldan ve haberdar edin. Bilgilendirin. Ve lütfen videoyu beğenip paylaşın arkadaşlar. Bu bize en büyük moral motivasyon oluyor. Ekibime de yani, sadece bana değil. Evet, şimdi çok önemli bir konu. Aslında İlyas Hocam'la, İlyas Hocam'ı ben Twitter'dan keşfettim, takip ettim. Sağ olsun şimdi kitabı da yazdı. Kanserle alakalı bir kitap yazdı. Kanser bildiğiniz gibi arkadaşlar çok çok çok önemli bir konu. Çok fazla yanlış bilgi var hakkında. Hatta ben Facebook gruplarında çok fazla şeyler görüyorum. Alkali su muhabbeti falan filan. Büyük bir pazar, büyük bir insan umutlarıyla oynama pazarı olmuş şu anda sahte bilimciler tarafından. Bu yüzden biz bu alanda çalışan en doğru insan olduğunu düşündüğümüz İlyas Hocamıza gidelim dedik. Onunla konuşalım. Hem kitabından anlatın ne yaptı, ne etti, nasıl, kitabı nedir, işte neler var, bunları konuşalım dedim. İlyas Hocam, beni kırmadığın için, kanalımıza katıldığın için yayına hoş geldin diyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum.
Hoş bulduk Burak Hocam. Çok teşekkür ederim özellikle beni burada konuk ettiğiniz için. Özellikle bilimsel herhangi bir şeye zaten hayır dememiz mümkün değil. Yani ama özellikle sizin gibi bilime gerçekten ilgi duyan ve gerçekten hakikati arayan insanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çok teşekkür ederim.
Hocam, öncelikle keyfiniz nasıl? İyi misiniz? Neredesiniz? Kimsiniz? Hani tanımayanlar için bir genel olarak bir giriş yapalım hocam. Buyurun.
Tabii ki. Tabii ki. Ben İlyas Şahin. Hani genelde memleket söylenir ya, aslen Trabzonluyum. Onu da bir oraya koymuş olalım. Trabzon'da ben 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Aslında 2011'den beri mezun olduktan sonra, yani eşim de Hacettepe'den, beraber Amerika'ya biz geldik. Aslında Amerika maceramız mezun olduktan sonra yaklaşık 12 sene oldu. Ben yaklaşık 3 sene Harvard Üniversitesi'nde kanser üzerinde laboratuvarda araştırmalarda bulundum. Daha sonrasında yine burada işte dahiliye iç hastalıklarında uzmanlığımı yaptım. Daha sonra Brown Üniversitesi'nde hematoloji onkoloji, aslında çift yan dal oluyor burada. Onu yaptıktan sonra da şu anda işte son 2 senedir Florida Üniversitesi'nde onkolog olarak çalışmaktayım. Tabii burada öğretim görevlisi olarak çalışırken yaptığımız şey şu, şöyle özetleyebilirim size. Aslında mesela yaklaşık %50, %40 zamanında hasta görüyorum. Diğer zamanlarda işte insan çalışmaları, bunun haricinde tıp öğrencileri, uzmanlar, yan dal uzmanları yapanlar. Onlara da eğitim aktivitelerini bulmaya çalışıyorum. Tabii bu sosyal medya olayı aslında çok uzun değil. 2011 gibi, yanlış hatırlamıyorsam da 2012 gibi Twitter'a o zaman hani katılmıştım ama hiç kullanmamıştım ama son özellikle onkolog olduktan sonraki gelen müthiş sorular, zaten bunu konuşacağız detaylı ama sosyal medyada sizin gibi aslında bilimsel olarak insanları aydınlatmak için bir şeyler yapmaya başladık aslında.
Şöyle bir şey diyeyim hocam, yani Twitter'da kullanımı en doğru, yani benim kullandığım Twitter'da algoritmamda sol tarafta değil de sağ tarafta genelde sizin gibi insanlar var. Ya ben geyik amaçlı kullanıyorum, görmüşsünüzdür, troll troll böyle. Ya da bir şey öğrenmek için ve özellikle alanım dışındaki insanları takip ediyorum. LinkedIn gibi de kullanmıyorum. Bence bu yüzden bilim iletişim adına da Twitter açmanız, Twitter'da insanların sorularına bilimsel argümanlarla cevap vermeniz Çok doğru bir tercih olmuş. O yüzden teşekkür ediyorum hocam. Yani bazı insanlar şeye düşünüyor olabilir. Ya Twitter ne alaka? Hayır hocam, böyle değil. Çünkü siz Twitter açmadığınızda, ben az önce de değindim, Facebook'ta inanılmaz gruplar var. İnanılmaz sahtekarlar ve şarlatanlar var. Buna da geleceğiz zaten. Kanser şu yüzden oluyor. Böyle yapmanız lazım. Şunu yapmanız lazım. Kendi ürünlerini satma. Mesela bir yere ben de izledim. Bu Doktor Berk mi ne diye bir adam var. Adam normalde doktor değil. Adamın bilmediği konu yok ve YouTube'un algoritmayı içinden geçmiş hocam. Her şeyini adam her yerde çıkıyor karşına. Yani bu tarz insanlar yerine gerçekten o alanda çalışan insanlar, işte bizim aracılığımızla Twitter olsun, burası bir platform sağlıyor. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum. Ben ve siz bu süreçte bir kitap yazdınız. Bu çok önemli. Aslında ben size dedim ya bunu, bilmiyorum. Yani keşke bir kitap yazsaydı diye aklımda da geçiriyordum. Bir kitap yazdınız hocam. Bu kitaptan bahseder misiniz bize?
Tabii ki. Yani hatta şöyle göstereyim isterseniz. Elime ulaştı 2-3 gün önce aslında. Şöyle bizim kitabımız.
Şöyle biraz alalım hocam. Çok güzel.
Oldu mu? Evet. Şöyle bir şey. Aslında şöyle Burak hocam. Yani bu kitap normalde özellikle Yalçın hocam var. Bizim yine belki biliyorsunuz. Yani bizim çok değerli bir hoca Türkiye'de. Hacettepe mezunu. Çok bilimsel şeylere, bilimsel olarak hani insanları bilimsel olarak aydınlatmaya çalışıyor. Ben aslında Twitter'da böyle şeylere başlayınca aslında Yalçın hocamın bir tavsiyesi oldu. Hani Yalçın hocam dedi ki, yani hani Twitter tamam güzel paylaşıyorsunuz, sizin dediğiniz gibi aslında hani çok, bunlar çok değerli bilgiler. Hani biz sizin bu paylaştığınız bilgiler olsun, hani bunları bir kitap formatına getirip hani bir kaynak olarak en azından, hani biliyorsunuz özellikle sosyal medya belli yaş altına daha çok hitap ediyor. Belli yaş üstü bunlara pek ulaşamıyor. Aslında öyle bir fikirle, yani bizim aslında paylaştığımız şeyleri aslında bir araya getirmek gibi bir şey oldu. Yani tabii bunu editör olarak hani değerlendirip, tabii buradaki asıl amaç aslında insanlara ulaşmak, topluma ulaşmak. Çünkü sıkıntı şu, size şöyle söyleyeyim Burak hocam, hani siz de buna benden daha biliyorsunuz. Benim şimdi Amerika'da zaten hastalarım var, burada hastalarımı görüyorum. Onların hani ama Türkiye'den de çok fazla e-mailler, tekstler geliyor. Yani burada bir ihtiyaç gibi
size gelen aslında mailleri ben hani düşünüyorum. Evet, tamam, benim annem evet, yani, de rahmetli kanserden öldü. Çok hızlı bir yani sonucu gelmeden öldü, öyle diyeyim, bir hafta içinde, hiç beklemiyorduk. O süreçte mesela düşünüyorum. Belki size de yazmışımdır. Yani herkese insan ulaşmak istiyor. Bir yakını, bu arada acil şifalar diliyoruz bütün kanser hastalarına, yakınlarına, arkadaşlar. Zor bir durum yani. Yani kolay değil. Kim bilir ne mailler ne mesajlar aldınız hocam.
Tabii zaten işte Blok hocam aslında zor olduğu için işte o yüzden istismar da daha çok burada oluyor aslında. Hani çünkü insanlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben her gün kanser hastaları görüyorum. Siz de bunu yaşadınız ailenize. Şu anda hani belki izleyenlerin çoğunda ailelerinde, akrabanda yaşadı ya da yaşayacak bir şekilde. Bunu yaşadığınız zaman insan o kadar hani aciz oluyor ki yani, ya nasıl diyeyim, yani en iyi neyse ve hani ve çok safiyane oluyorsunuz yani, her şeye inanacak durumda oluyorsunuz. O yüzden maalesef bu istismarlar çok müthiş derecede, bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da böyle ve ciddi rakamlar, hatta size şöyle söyleyeyim yani hani çok ciddi rakamlar, belki detaylarına gireceğiz ama yani çok büyük bir şey var maalesef ve hani bilim insanları da şöyle bir durum var, bilim insanları da maalesef bu platformdan kopuk oldukları zaman işte o zaman dediğiniz gibi meydan tamamen onlara kalıyor. Ve o yüzden de maalesef daha da başarısız oluyoruz kendi hani en azından doğruları ifade etmekte. O yüzden sizin gibi hani bu bilime, bilim için video platformları çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Hocam yani burada kitap yazma fikri de buradan o zaman ortaya çıktı biraz daha. Evet. Hani elde derli toplu bilgiler olsun. İki yıldır bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Elektrik elektronikle alakalı bitmiyor. Yani kitap bitirenleri o yüzden gıpta ediyorum. Zor bir süreç olsa gerek. Bu sürecin hocam süreci buydu. Peki ne kadar sürede yazdınız? Yani nasıl oldu?
İşte aslında yazım süreci yani yine şöyle söyleyeyim. Bazıları işte genelde mesela Twitter'dan paylaşımlarım olsun, eski paylaşımlar belli modifiye yaparak. Aslında şöyle söyleyeyim, biraz zamana yayıldı. Belki hani basım sürecine kadar 6 ay gibi bir durum oldu aslında. Ama normalde yani dediğim gibi belli bir kısım zaten Twitter paylaşımları, onların derlemesi. Yalçın hocam da burada çok fazla şeyi var, emeği var. Yalçın hocam ve Yiğit Bey'in bizim hani bu kitabın derlemesinde. Onların da hani emeği, yani aslında bir ekip işi. Hani ben sadece görünen bir yüzüğüm. Daha çok hani bilimsel olarak hani ilk şeylerin ama hani editlemesi, kitap haline getirilmesinde çok fazla emekleri var.
Peki hocam, şimdi biraz kitabın içerisinde de bunların detayları var, biliyoruz. Hatta bu arada bir çekilişimiz olacak. Yanılmıyorsam 3 arkadaşımıza, bunun duyurusunu daha sonra yapacak Gaye ekibinizden. Gelecek Bilim'de Instagram sayfasını takip ederseniz, tabii YouTube'u da takipimizi isteriz ama Instagram üzerinden bir çekiliş duyurulacak. Hocamızın kitabını 3 tane arkadaşımıza göndereceğiz. Gerekli koşullar ve kurallar yayından sonra 1-2 gün içe maksimum belirtilir. Son tarih belirtilir. siz de başvurabilirsiniz. Bu kitabı tavsiye ediyoruz. Çok klasik bir soruyla gireceğim. Kanser genetik midir? Yani bu benim de hep aklımda olan bir soru hocam. Genetik diyen var, değil diyen var, çevresel diyen var. Ne diyorsunuz hocam?
Evet, çok güzel bir soru. Aslında kanser genetik mi? O genetik tabiri bazen karıştırılıyor ama şöyle söyleyeyim. Aslında kanser hastalık olarak yani genetik mutasyonlar ya da hani genetik bozulmalar aslında ama buradaki genetik anlamı genelde aslında insanlar şeyi kastediyor. Hani aileden mi geliyor? Hani anne babadan?
Üst kuşaktan aklıma.
Üst kuşaktan aşağı. Onun cevabı aslında şöyle. Kabaca verirsem oranı yani kabaca %10 aslında. Aslında %10 civarı
düşük.
Sadece anne. Tabii düşük. Aslında düşük. Tabii. Ya şöyle düşünün. %10 aslında ailesel hani şeylerle ama aslında %90 çevresel. Şimdi çevresel.
Hocam benim ailemde... Karadeniz arkadaşım hep şey diyor. İşte benim anneannem de ondan öldü. Bunu da öldü. Özellikle Karadeniz'deki arkadaşım diyor. Ben de kesin öyle olacağım. Böyle korkuya kapılıyorlar. Ama bu genetik olduğundan ziyade belki de oradaki o radyasyonun etkisi de olabilir mi acaba?
Tabii olabilir. Şimdi şöyle. Tamam, zaten, eğer, zaten genetik midir? Hani acaba benim anne babamda hani kanser var ya da işte teyzemde, dayımda. Zaten böyle bir soru olduğu zaman zaten yapacağımız şey şu aslında. Aslında çok zor değil bunun cevabını bulmak. Yani özellikle klinik genetik uzmanlarımız oluyor. Klinik genetik uzmanları. Hani Türkiye'de yani çok fazla yani çok sayısını bilmiyorum ama olduğunu biliyorum yani tabii ki. Klinik genetik uzmanları aslında gittiğiniz zaman mesela aile öykünüzü paylaştığınız zaman onların belli bir algoritmaları var diye Burak Hocam. O algoritma ise riskinizi hesaplayıp gerekirse genetik test yapılıp bakılabilir. Yani o yüzden böyle bir endişeniz, kaygınız herhangi birisinin varsa bunun cevabını aslında öğrenmek çok zor değil. Ama şu var, kanserin %90'ı, %90 civarı aslında çevresel. Çevresel derken de hani detaylarına girebilirim isterseniz ya da hani konuşmaya geçebilir.
Geleceğiz hocam ona birazdan zaten. Tabii. Aslında insanlar o kanser yapar mı, bu kanser yapar mı diyor. Ben özellikle şu konuda uyarım. Yediği hiçbir şeye dikkat etmiyor. Hareketsiz bir yaşam var mesela. Yani vücut bir yerde belki bir hata veriyor olabilir yani ama bunu düzeltmek de bizim elimizde. Bunu bildiğimiz güzel oldu. Yani benim ailemde işte anneannem kanser oldu ve öldü. Ya ben de olacağım deyip kendimi bırakırsam ve olursa yani %10'luk bir tesadüf tabii olabilir. Ama bu ondan da diyemeyiz yani. Belki de çevresel veya ben kötü şey yaptım. Bu güzel bir bilgiydi hocam. Buyurun. Eklemek isteseniz araya girebilirsiniz hocam.
Yok aslında çoğu zaman ben aslında bunu şeye benzetiyorum biraz daha. Yani hani bu mesela siz trafiğe çıktığınız zaman arabayla trafiğe çıkıyorsunuz değil mi? Mesela sonuçta kaza riski her zaman var. Aslında bu kanser riski de hatta farklı oranlar mesela diyelim ki her 8 kadından birisi meme kanseri olacak. Yani bu bir istatistik bilgi ve gerçek bir bilgi. Hani bu değişmeyecek ama siz o bir kişi olmamak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Yani mesela trafik kazanın bir oranı vardır değil mi? Ama siz trafik kazanını azaltabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim özetle. Mesela çok basit bir şey. Hani biz hep konuşuyoruz ya kalıtsallık %10 civarında ama sigara tüm kanserlerin %20'sini oluşturuyor aslında sebep olarak.
Sigara var. Ya evet. İnanılmaz ya. Bir tane inanılmaz bir adam var. Tamam şimdi sosyal. Hocam kamerayı az yani yukarı şey yapabilirsiniz. Sanki altında kalmışsınız gibi olmuş. Dengeleyim. Evet. Kamerayı bu taraf hocam. Kafalarınızı dengeleyebilirsiniz. Sadece şu an fark ettim.
He anladım.
Şey yapın. Ha? İkisine. Bir tane böyle sosyal medya fenomeni var. İlginç bir şekilde ölüme düştü. Algoritma onu attı bana. Böyle yeme tavsiyesi veriyor böyle elinde sigara yani. Yani işte iyi ye falan filan. Sigarayı bak hiç düşünmüyorlar mesela. Türkiye'de tüketimi de çok siz de biliyorsunuz. Mühendislik fakültesini okudum ben hocam Erciyes'te. Neredeyse çoğu arkadaşım içiyordu ve ben içmiyordum. Evet. İçmediğim için dışlanıyordum. Bir de o zamanlar bir IELTS kursuna gidiyordum Kayseri'de. Kanadalı bir hocamız vardı. Kadın arkadaşlarımız şunu sordu. Her yıl dedi meme kanseri testi yaptırıyorsunuz değil mi dedi. Kızlar böyle utan falan. Ya yo hayır falan. Bu çok önemli mesela. Özellikle kadın arkadaşlarımıza buradan her yıl en azından düzenli bir tarama yaptırmalarını önerebilir miyiz? Galiba ücretsiz bu. Ha, mamogram. Ve Türkiye'de bu ücretsiz yapılıyor. Bununla ilgili bir isterseniz özel bir kamu spotumuz olsun bence.
Yani şöyle mamogram evet meme kanseri çünkü çok yaygın dediğim gibi aslında 8 kanserden bir yani 8 sizden bir kişi yani bir kadın kanser olacak yani oluyor zaten istatistik şey hayatı boyunca. Mamogram için şöyle bir öneri normalde biz normalde 40 eğer aile riski varsa şimdi anne baba ya daha doğrusu anne, teyze hani bir meme kanser riski varsa onu tabii doktorla konuşup daha erken de olabilir ama normal şartlarda 40 yaş üstü Burak Hocam. 40 yaş üstü her kadında mamogram öneriyoruz. Yani 40 yaş altında normalde meme kanseri riski çok daha düşük. Aile hikayesi yoksa o zaman bir tarama önermiyoruz aslında meme kanseri için. 40 yaş bizim için oradaki kritik nokta. Mesela kolon kanseri ya da bağırsak kanserinde bu 45. Ama 45 erkek ve kadınlar herkes için. Çünkü çok, bu kanserler mesela kolon kanseri, bağırsak kanseri, meme kanseri, işte bayanlarda yine rahim ağzı kanseri. Bu kanserler hocam taramayla
rahim ağzı.
Evet. Taramayla erken yakalanıp ve tamamen kurtulma şanssızlığın çok yüksek olduğu kanserler. O yüzden bunların tanımlarını tavsiye
ederim. Hatta hocam onu da söyleyelim. Şimdi biz HPV ile ilgili çok yayın yaptık. Yani Gelecek Bilim'de YouTube kanalında Kadının Mahrem Öyküsü bu formatımızın adı. Baktıklarında Müjdegil hocamızla birlikte ve HPV mesela rahim ağzı kanserine sebep olan virüslerden birisidir. Ve bu önlenebiliyor. Türkiye'de keşke yine çağrımız olsun. Bizi devletten dinleyenler varsa kız çocuklarına bunun ücretsiz olması gerekiyor. Ve HPV çok önemli bir aşı. 9'lu mesela Gardasil burada çok yaygın kullanılıyor. Ve Hollanda'dayım ben hocam. Burada ücretsiz. Ve bu düşünsenize yani kesinlikle kanser olmamanızı bu türlerden sağlayacak bir şey. Elimizde böyle bir güzel silah varken zaten birazdan kanser aşılarına da geleceğiz.
Tam onu diyecek. Siz aslında aşıya bahsediyorsunuz. Aslında aşıdan bahsediyorsunuz. Evet. Aynen.
Buradan ben kanser aşılarını bağlayayım o zaman hocam. Biliyorsunuz Özlem Türeci ve Uğur Şahin çifti linç edildi. Ya adam ya çok ilginç bir insan grubu var hocam dünyada. Cehaletin daha çok şey gördüğü. Efendim miyokardı yapıyormuş. Kardeşim sen zaten o virüsü kaptıktan sonra da olacaktın. Yani bu 100 insanda 2 tane olması vesaire ya da ne bileyim. Saçma sapan komplolar var. İşte Almanya'dan kaçmışlar falan filan hikayeler. Ama aslında şu anda biliyoruz ki onlar kanser aşıları üzerine çalışıyorlar. Ve sanıyorum yakın zamanda da bunlar duyurulacak. Hatta ben keşke dedim yani anneannem vefat etmeden önce duyurmuş olsalardı da bir deneyebilseydik. Çok istedim bunu. Ve ileride şöyle de bir önerim var. Bu aşı karşıtı cahil insanlara eğer kanser aşıları bulursa ve kendileri bulursa vermesinler abi. Vermesinler. Bunlar kullanamasın. Karşılar ya bunları yasaklayalım. Bakalım nasıl şey yapacaklar. Yani elimizdeki bu özellikle yeni teknolojiyle siz daha iyi anlatırsınız. Ondan dolayı da biraz paranoyaklar. Neler gelişiyor? Kanser aşılarında son teknolojiler neler hocam? Siz bunu bir özetleyin isterseniz bize.
Evet yani şöyle kanser aşıları deyince aslında hani kanser aşıları deyince biz bu hani COVID'le mRNA aşıları olunca aslında herkes böyle kanser aşısı diyor. Ama aslında dediğiniz gibi mesela siz örneğini verdiniz. Şimdi kanser aşıları deyince önleyici aşılar bir de hani tedavi eden aşılardan bahsedebiliriz. Yani kabaca iki grup. Aslında önleyici aşılar mesela diyelim ki dediğiniz gibi rahim ağzı kanserinde özellikle bu HPV virüsü çok etkili olduğu için bu aşılarla mesela beraber %90 civarına tabii çeşitlerine göre değişiyor ama %90 aslında çok büyük oranda rahim ağzı kanserini aslında engelleyebiliyorsunuz. Bu genel aşılar. Şimdi bunlar önleyici aşılar dediğimiz gibi. Ya da mesela hepatit B mesela. Diyelim ki Türkiye gibi bir yerde özellikle hepatit B'ler çok yaygın biliyorsunuz. Türkiye'de aşının gelmesi daha geç oldu. Hani o yüzden mesela hepatit B'nin yani ileride mesela hani Türkiye'de özellikle yaygın olarak karaciğer kanserine sebep olduğunu biz biliyoruz mesela. Diyelim ki aşı olduğunuz zaman tamamen hepatit B'ye karşı %100 bir koruculuk aslında kanserden de büyük ölçüde korunmuş oluyorsunuz. Bunlar bizim bildiğimiz klasik aşılar aslında. Şimdi Doktor hani Uğur Şahin ya da Özlem Türeci zaten biliyorsunuz aslında o Doktor Uğur yani Uğur Şahin de kendisi aslında bir aslında immünolog ve kanser aslında doktoru orijinalinde aslında kanser doktoru ve bu yıllar önce aslında şirketini başlattığı zaman bu kanser aşıları başlıyor ve tek çalışan da o değil aslında. Hani biz onu biliyoruz ama bunun gibi çok fazla grup var. Şimdi bu mRNA aşılarını zaten hani tartışmanı biliyorsunuz. Bu aşılar aslında onların çalışkan aşılar daha çok özellikle şu aşamada Burak Hocam daha çok hani tedavi edici ama kişiye özgü aşılar. Hatta şöyle örnek vereyim mesela belki daha iyi anlaşılması için. Mesela şöyle düşünün. Şimdi normalde insan kanser dediğim şey ne aslında? Kanser aslında yabancı bir virüs değil. Aslında kendi hücremiz. Yani kendi hücremizin anormal olarak büyümesi, kontrolden çıkması. Ve hani tabii ki o yüzden de ne yapıyor? İşte büyüdükçe de daha çok problemlere sebep oluyor. Ben aslında bunu bazen şeye benzetiyorum böyle. Hani böyle yasa dışı göçmenler hani çok fazla sayıda gelme aslında. Ama içerideki bir şey gibi ya da dedim ki içerideki çete grubu gibi de düşünebilirsiniz. Yani hani herhangi bir terörist organization gibi de düşünebilirsiniz. Yani şimdi burada hocam aslında burada aşı demek şu aslında. Normalde insan vücudu mesela size diyelim ki sizin savunma sisteminiz var. Aslında bu bir ülke ya da ordusu gibi düşünün. Her mesela bir insan vücudunda trilyonlarca hücre var ve bu hücreler çoğunda büyümeler var, şeyler var ve sürekli mutasyonlar vücudumuz aslında her gün oluyor mutasyonlar. Ama bu bir şekilde vücudumuzun tamir mekanizmaları bunu işte şey yapıyor hani hallediyor. Ama savunma hücreleri de herhangi böyle bir anormal şey olduğu zaman aslında onları diyelim ki T-sel dediğimizde hani bu başka hücre
çeşitleri. T hücreler zaman, çok iyi. Bunu hatta evet. Eğitiyorlar yani, falan filan. Çok farklı teknolojiler var.
İşte hocam işte aslında mesele şu. Aslında ordumuz var. Ordu o teröristler normalde baş ediyor. Ama bazen o...
Tanımlayabilmesi gerekiyor.
Bazen onlar öyle bir hale geliyor ki işte tanımlayamadığımız zaman o zaman bu sefer şey gibi. Ben şey diyorum onlara böyle hani ajan gibi düşünmesi. Aslında sizden gibi gözüküyor.
Aynen Truvat hocam değil. Ya Truvat. Aynen, kesinlikle. Kendi vücuduna girmiş bir Truvat aslında.
İşte öyle o hani bozmuş şimdi. O yüzden hocam bu aşılar aslında mesela mRNA aşıları ne yapıyor? Hani kabaca bahsedersek hani böyle biraz daha halk dilinde konuşma gibi olsun diye. Çünkü izleyenler farklı izleyenler olabilir ama. Mesela bu özellikle çok ses getiren Nature dediğimiz hani en büyük dergiden birisinde çıkan bir makale vardı. Uğur Şahin hocamızın da. Onların grubunu daha doğrusu hani onun grubunu ve diğer bilim adamları beraber New York'tan. Şöyle pankreas kanserinde şöyle örnek vereyim. Pankreas kanseri biliyor hani duymuşsunuzdur. En böyle hani agresif dediğimiz böyle hani en ölümcül kanserlerden birisi.
Sanırım benim anneannemin işte aynen çok hızlı yayılıyor böyle fop çok bir haftada.
Kesinlikle. Hmm. Ve şöyle hocam yani erken tanı koyulsa bile şimdi erken tanı olduğu zaman ameliyatla tamamen kurtma şansınız var ama aslında hastaların yarısından çoğu kanser tekrar geri geliyor. Şimdi bunların aslında yaptıkları şey aşıda çalışmasında şöyle özetleyeyim. Şunu yaptılar ameliyat olan hastalara hani pankreas kanserlerini dışarı çıkarıyorlar ameliyatla. Çıkardıktan sonra oradaki kanser hücreleri mesela diyelim ki A kişisi Ahmet, Mehmet. İşte Ahmet'ten mesela oradaki kanserdeki üzerindeki antijen dediğimiz hani oradaki çünkü o her kanserin üstüne özgü şeyler olabiliyor. Onları hani şey dediğiniz gibi hani böyle işaretleme tabi İHA sihaları nasıl işaretlediği gibi şey.
Evet,
onun
evet,
aslında
evet.
Onları mesela vücudun dışında mesela insanların kendi T hücrelerini eğitecek şekilde yani aslında onları bir aşı formatına getirip yaptıkları şey şu aslında. Mesela o çalışmada şunu yaptılar. Pankreas kanseri olmuş, ameliyat olmuş hastalara ameliyattan sonra onlara özgü aşı geliştirdiler. Yani aslında o aşıyı verdikleri zaman vücut şunu anlıyor. Mesela hani diyelim ki anneanneniz olsaydı aşı verildiği zaman işte vücuda diyor ki orduya ya da T hücrelerine ya bak diyor bu tümör sende büyümüştü. Bak bir daha gelebilir abi uyanık ol diye. Orada eğitiyor aslında. O T hücreleri eğittiği için mesela o çalışmada şunu yaptılar. Pankreas kanser ameliyatından sonra normalde hastalara kemoterapi veriyoruz biz. Kemoterapi verdiler. İmmünoterapilerimizi hani immün sisteme boost yapan ya da arttıran şey verdiler. Bir de bu aşıyı verdiler. Sonra bir baktılar ki ya, tabii aşıya cevap oluşma da var. Hani her aşıyı verdiğiniz kişiye aşıya cevap oluşmuyor. Hani öyle bir durum da var. Aşıyı verdikleri kişilerin hiçbirisinde kanser yaklaşık en son 10, herhalde 18 ay olmuş yanlış hatırlamıyorsam 15-18 ay kanser geri gelmedi. Yani bu şu demek aslında tabii o yüzden bayağı bir şey. Müthiş bir şey. Aslında şu demek aslında normalde biz diyoruz ki pankreas kanser hastalığı tabii ki bu daha büyük çalışma yapmak gerekiyor tabii daha uzun süre ki ya, o zaman FDA onaylıyor ondan sonra hani hastalara geliyor. Ama bu şu demek yani mesela siz diyorsunuz ki mesela Ahmet'in pankreas kanserini aldım hani o kanserdeki kendi T hücrelerini eğitecek şekilde dedim ki bak kanser hücre bu tanıtıyorum onu. Aslında sonra ne oluyor ameliyatta siz kanseri alıyorsunuz T hücre bu sefer tetikte oluyor. Bu sürekli vücuda dolaşıyorlar aslında ordu gibi düşünün sürekli askerler gibi. Ne zaman görseler çünkü çok şeyler hani tanıyorlar artık hani biliyor o düşmanı onlar daha büyümeden onları öldürüyorlar. Yani onun
o zaman burada mRNA teknolojili bir T hücresi eğitimi falan yok. Ya bu dışarıda eğitilen T hücresi. mRNA bu işin içinde var mı yok mu hocam?
Yok var işte. Aslında mRNA aşısı işte bunların eğitimde bir parçası. O eğitimin bir parçası aslında. Onları eğitiyor tabii. Ya zaten o zaten şöyle diyor. Onlara dikkat ederseniz personalized vaccines diye. Yani kişiye özgü aşılar. Yani o aşılar şöyle değil. Covid aşısı gibi hadi herkese her pankreas kanseri aslında bu aşıyı verelim aşılar değil. Bu aşılar mesela size özgü. Sizin kanseriniz ilk başta laboratuvarda çalışıyorlar. Ona özgü bir aşı üretiyorlar. Şimdi mRNA teknolojisinin avantajı çok fazla avantajı var ama bir avantajdan birisi de çok hızlı bir şekilde üretilebilmesi hani yani yeterli şeyler üretilebilmesi işte ama tabii bu teknoloji hocam hani kişiye özgü şeyler olacağı için çok yüksek masraflar şu bu ama gerçekten kansere devrim gibi şeyler olacak. Ama tabii insanlar bazen şöyle şeyler bekliyor. Yani bir aşı olsun o aşıyı vurulayım hiçbir kanser olmayayım. Zaten Burak hocam yüzün üzerinde çeşit kanser var. Yani hani kanser bir de hani böyle dediğiniz bir çek yani ve Ahmet'in kanseriyle Mehmet'in kanseri aynı değil. Çünkü bunlar zaten dışarıdan gelen bir virüs gibi de değil. Herkesin kanseri, herkesin hücresi aynı olmadığı gibi herkesin kanseri de farklı aslında. Genetik yapıları farklı, yani farklı hücreler farklı. Yani şöyle düşünün, herkesin hastalıkları da farklı. O yüzden kanser hani size birisi eğer şey diyorsa, yani duyarsanız herhangi bir haberde, çıkıp da işte ben kansere tedavi ya da bir kansere çare bulundu diye bir kelime duyduğunuz anda onu yalan olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü bir kanser
şimdi
yok.
Şimdi hocam çok güzel noktaya geldik. Hatta ben de yıllar önce bir tane şarlatan vardı. Hatta kendi de böbrek yetmezliğinden gitti. Böyle beyzbol sopası, gergedan şeyi falan cinsel ürünler satmaya başlamıştı sonra. Adını vermeyeceğim ama bildiğiniz. Bir tane televizyon programı vardı Star TV'de. Bir kanser hastası kız vardı rahmetli. İşte bu adam onu iyileştireceğini vaat etti. Böyle TV show gibi yapıyorlar inanılmaz. Ben izliyorum. Ömer diye bir adam adı da işte ne hatırladığım kadarıyla. Kız vefat etti sonunda. Yani iyileştiremedi. Ailesi adamı suçladı. Çünkü o da tabii şey bir dönem. İşte ben Facebook'ta bir arkadaşım bana söyledi. Bir grup var işte alkali diyeti. Kanser işte asitten oluyor. Ya bu kadar basit. Her şeyi bizden gizliyorlar. Hepimizi kanser yapmak istiyorlar. Aşılarla bizi işte kısır yapmak istiyorlar. Hep bir böyle bir paranoya, şüphe. Hastalıklı derecede bu. Chemtrail'ler falan zaten paket olarak geliyor bu şey. Bu alternatif tıp, yani bu konu niye çok ilgi çekiyor? Alternatif tıp diye bir şey var mıdır? Özellikle kanser çalışmalar için hocam.
İşte aslında ne? Aslında bu tanım da aslında çok doğru bir tanım değil. Biz zaten bu tanımı aslında kullanmıyoruz ama hani öyle kullanıldığı için. Çünkü tıpın aslında alternatifi yok. Hani aslında
o yüzden hani iki tırnak için aldık
tırnak
hocam.
Tırnak
hani,
evet, evet,
aynen.
Çok
aynen,
doğru yaptınız. Şimdi aslında bu çok önemli bir konu Burak hocam. Çünkü bu alternatif, yani alternatif adı altında yapılan şeyler. Biz o yüzden diyoruz ki ben hani aslında Twitter'da mesela şey paylaşmamızın sebebi de şu. İnsanları aslında sorgulamayı öğretmeye çalışıyoruz. Hani bir şey doğru. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi mesela ben hatta şöyle söylüyorum. Bana birisi dediği zaman mesela ya siz doktorlar işte şeylere karşısınız. Hani işte şuna buna falan. Hayır, ben hiçbir şeye karşı, biz hiçbir şeye karşı değiliz. Biz ama kanıtsız her şeye karşıyız. Şimdi şöyle örnek vereyim. Mesela birisi, hatta benim çok fazla hastam oldu Burak hocam. Amerika'da mesela yani yüzlerce, binlerce hastam. Hani böyle bizim tedavi reddedip de hani bu tedavileri alıp da iyileşen tek bir hastam olmadı. Yani tek. Çoğu hep metastaz, dördüncü evre olarak geri gelip hani şey yapıyor. Ama şöyle örnek verebilirim size. Biz diyoruz ki mesela, örnek vereyim. Mesela herhangi birisi bir şey iddia ediyorsa, diyelim ki A ürünü değil mi? Mesela A ürünü hasta tedavi ediyor. Şimdi şöyle bana bir kanıt sunamazsınız. Mesela A ürünü, birisi aldı A ürünü. İşte Ahmet şunu aldı da ya da lahmacun yedi iyileşti. Lahmacun yedi öldü. Hani gibi bir şey demek, gibi bir şey. Bizim dediğimiz, bizim basitçe şunu örnek verin, vermeye çalışıyoruz. Mesela diyelim ki A ürününüz var. Çok basit. Ben diyorum ki mesela ya her ürünü ya da her ilacı nasıl kanıtlayabileceğiniz belli. Çok basit söylersek bizim randomize kontrol çalışma dediğimiz, yani diyelim ki nedir? Mesela örnek veriyorum, akciğer kanseri. Akciğer kanseri 20 hasta var ve bu 20 hasta iki gruba ayırdınız. 10 hasta ve bunlar benzer hastalar. İşte yaşları benzer, evreleri benzer. Hani çoğu şey benzer olması lazım. Ve bunlara rast, diyelim ki birisine iddia ettiğiniz A ilacınız var. A ilacını bir gruba veriyorsunuz, diğer gruba placebo dediğiniz hani etkisi ilacı veriyorsunuz diyelim ki. Böyle bir şey tabii bağımsız, hani detaylarına girmeden hani. Diyelim ki mesela bir akciğer kanseri, diyelim ki 3 ay takip ediyorsunuz hastaları. A ilacını verdiğiniz hasta şey grup, B grubundan göre kanseri yavaşlatmışsa o etkili diyorsunuz. Yani bu kadar basit aslında. Hani ama mesela
o zaman ben herhangi bir ürün sunacaksam ortaya, bunu teste tabi tutulması gerekiyor ve deney gruplarıyla yapılan testlerin bilimsel bir makalesi basılıp onayını, işte o heyetten geçip FDA yanında onay vermesi lazım.
Kesinlikle
doğru mu hocam?
Öyle. Doğru.
Ama var mı böyle bir ürün?
Böyle bir ürünler çok, yani ilaçlar da var, ürünler, ama böyle bir ürün, hani alternatif iddia ettiği ürünler yok. Hatta şöyle söyleyeyim, ben aslında bizim kitabımızda aslında ya da hani bu Twitter'da çok ara ara paylaşmaya çalışıyorum. Hani iddia ettikleri gibi bununla, bak bunu saklıyorlar, bunu, halbuki hemen hemen hepsiyle ilgili Burak hocam yüzlerce çalışma var. Ama bir yerden sonra takılıyor. Şöyle bir örnek vereyim size, çok belki izah olarak mesela. Hatta bu şeylerine bakın mesela, bu kişilerin hepsilerine. Ve kullandığı kelimeler var ya böyle, hani böyle mucizevi tedavi, işte böyle ilaçsız işte yaşam şu bu. Şimdi şöyle örnek vereyim size. Umut satıyorlar. Çünkü umutun kanıtlanabilir ya da yanmayamazsınız umut. Yani sonuçta umut satarsınız gider. Ama şöyle düşün, tabii yasal olarak sorumlulukları yok. Şöyle düşünün hocam, mesela verdikleri referanslara dikkat edin. Mesela bazen iddia ediyor ya, referans veriyoruz diyor. Mesela referanslarına bakın, hemen hemen hepsi şey, böyle laboratuvar, yani hayvan laboratuvar çalışması, tamam mı? Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim size. Eğer laboratuvar ve hayvan çalışmasına göre biz hastalara tavsiye verecek olsak, hemen hemen her ürünü tavsiye etmeniz gerekecek yani. Hatta artısı eksisi, mesela şu ürünü artı yapar eksi yapar, ama şöyle bir örnek vereyim. Biz nasıl yapıyoruz genelde? Laboratuvar ya da hayvan çalışmasında, diyelim ki örnek veriyorum. Mesela herhangi bir bitki, mesela ısırgan otunun iyi olduğunu gösteriyorsunuz. Tamam, gösterdiniz, güzel. Bir sonraki aşama ne olacak? Bunun faz 1'e geçmesi, yani insan çalışmasına geçmesi. Sonra faz 2, faz 3 ve bununla ilgili bunları kanıtladıktan sonra geçeceksiniz. Ben şöyle bir örnek vereyim size. Mesela faz 1 çalışmasına geçen, Burak hocam, 10 ilaçtan sizce, size sorayım mesela, size kaç tanesi onay alıyor? Ya da 100 ilaçtan kaç tanesi onay alıyor? Ya da kaç tanesini?
%15 tane alıyordur mesela, 20 tane.
Çok iyi tahmin ettiniz, %10. Yani aslında şu demek, yani hayvanda ve laboratuvarda kanıtlanmış, ya bak bu meme kanserine iyi geliyor dediğiniz ve faz 1'e geçen 10 ilaç varsa bir tanesi ancak etkinliğini gösterebiliyor. Yani aslında yani faz 2'ye faz 3'e geçerken çoğu fail yapıyor. Yani hani başarısız oluyor. Yani etkisiz olmadı. Çünkü insan vücudu basit laboratuvar gibi aynı değil. Mesela birisi bir haberde çıkıyor, diyor ki laboratuvar ortamında %99 kanser vücudunu öldürdük diyor. Tamam, ben diyorum ki mesela bana bir sorana, bunu iddia eden adam yalan söylüyor. Direkt hani, çünkü niye biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, laboratuvar ortamında %99 kanseri çamaşır suyunu alın Burak hocam. Kanser vücudunuzda laboratuvarda diyor ki şöyle hepsi ölmüştür. Tamam, %100 yani. %100 oran veririm size. Peki çamaşır suyu içebilir misiniz? İçerseniz ölürsünüz değil mi? Şimdi buradaki mesele şu, ben onu söylüyorum. Mesela aspirin, 100 miligram, diyelim ki çok küçük bir 100 miligram aspirin. O kadar hassas ki insan vücudu, 100 miligram aspirin yerine, yani siz mesela diyelim ki dozu farklı alın, kanamadan ölebilirsiniz. Yani hani o kadar insan vücudu çok hassas. Işte. Mesela ben şöyle hastalar gördüm, size anlatayım. Isırgan otuyla mesela, pişirmiş kaynatmış. Biz bir şey sonra içmiş. Karaciğer yetmezliğinden hastaneye geliyor. Peki ne oluyor? Yine doktorlara
çok
kalıyor.
Güzel. Çok güzel yere bağladınız. Hocam bir de işte bir doğallık safsatası diyoruz biz buna.
İşte doğal.
Doğadaki mesela yapmayın bunu bu arada. Yani tavsiye de değildir ama gidin bakayım her mantar yiyebiliyor musunuz? Doğal. Doğadaki mantar. Hollanda'da satılan mantarlar var. Halüsinatif etki yapıyor. Hiç kullanmadım. Tavsiye de etmiyorum. Ya da başkaları zehirleyebiliyor. Karaciğerine direkt şey yapabiliyor. Bak doğal bu arada bunlar. Yani şey doğal, değil. Yapay evet. Değil. Bunların doğal dediği şeyin içinde de sonuçta kimyasal bir madde var. Orada bir karaciğerinin kimyasal bir enzimler var diyelim. Parçalamaya çalışıyor ve karaciğerine zarar verebiliyor. Her doğal gördüğünüz yani doğadan olduğunu düşündüğünüz şeyin içinde zaten bir kimyasal var. İlaçlar da zaten buralardan yapılıyor bu arada. Ve ben Erciyes Üniversitesi'ni yine okurken benim arkadaşım denekti. Denekti yani ilaç deneyiydi. Para lazımdı. Çok basit bir ağrı kesici için bile ne kadar ciddi çalışma yaptıklarını gördüm. Öyle kolay değil. Yani biz ilacı sürmek, onayını almak. Mesela aşı karşılığına cevapları burada vermeyeceğim. Polemik yaratmak istemiyorum. Onunla ilgili tekrar konuşacağız. Neden insanları zorladıklarını, neden aşının herkes yapılması gerektiğini bunu anlayacaksınız. Evet, yaklaşım belki yanlış. Halk bilmediği için de üstten bakma kötü olabiliyor. Halk bunu yanlış anlayabiliyor. Ama bunları size halkı anlayacağım bir şekilde anlatacağız. Mesela hiç kimse Viagra'yı sorguluyor mu hocam? Pfizer'ın patır patır alıyor dayılar. Hiç sorgulamıyor. Aşıya geldi mi aynı firma. Pfizer bizi şunu yapacak. Belki onu Viagra'da yapacak. Belki seni oradan kısır bırakıyor. Ya böyle bir dünya yok işte. Yani paranoyaklık ve şüphecilik gerçekten bu yanlış bir şey fazlası. Elinde bir veri de yok. Anlatabiliyor muyum hocam?
Tabii. Ya bir de Burak hocam şöyle bir şey var. Şimdi bu Big Pharma olayı aslında Amerika'da bayağı...
Big Pharma.
Big Pharma evet. Dedik yani bu meşhur şey. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi şöyle düşünün. Aslında dünya öyle bir dünya ki hiçbir bilgiyi saklayabileceğiniz bir dünya değil. Birincisi. Yani hani böyle bir kişinin tekelinde olan bir dünya değil. Şu anda ülkeler bazında da, firmalar bazında da ben size şöyle söyleyeyim. Şu anda savunma sanayindeki firmalar nasıl milyarlarca dolarlık bütçeleri varsa ilaç şirketlerinde milyarlarca var. Yani sonuçta sonuçta bir para var mı olayın? Tabii ki para var ama şöyle düşünün. Bir iPhone gelişirken para ihtiyacınız var. Yani iPhone'u satarken bir adama demiyorsunuz ki ya bunu niye parayla satıyorsun? Bedava niye vermiyorsun? Yani sonuçta işin içinde tabii ki para var. Ama hani para demek o işin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Mesela ben şu anda kendim insan çalışmanın içindeyim. Ama insan çalışmanı şirketler yapmıyor. İnsan çalışmanı akademisyenler, akademideki insanlar yapıyor. Ama şirketler diyelim ki ilacı üretiyorlar. İlacı size getiriyorlar. Zaten onlar eğer bırak hocam onlar zaten insan çalışmasını kendileri yapsalar zaten onun makaleler yani dergiler onu basamaz. Çünkü ya da FDA de bunu onaylamaz. Çünkü bağımsız şeylerden geçmesi gerekiyor. Her şunu iddia edebilirsiniz. İşte hani firmalar işte manipülasyon yapmaya çalışıyorlar mı? Yani her şey eleştirilebilir ya da hani ben hiçbir zaman şirketlerim
İnsan savunmam. İnsan olduğu her yerde bu tarz şeyler.
Kesinlikle
firmanın
böyle.
İçinden birisi olabilir. Doktorlar da bunlar içinde olabilir. Olabilir. Ama bu yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu denetim mekanizması olan bir şey ve bu ortaya çıktığı hocam, zaman ki çıkıyor. Ya, nasıl yargılıyorlar hocam?
Yani Burak hocam ben mesela şu anda insan çalışmalarını sizdeki basamakları anlatsam bir insan çalışması açmak için geçtiğim kurulları yani işte ve hani ve bir ilacı hastaya vermeden önce bütün laboratuvar şeyleri verdikten sonra gen etkileri yani bir kişi yok olayın içinde. Yüzlerce kişi var ve yüzlerce bir kişinin olduğu hatta biz bir tane buna bir tweet atmıştım. Herhangi böyle bir komple teorisini yani buna gibi makaleler var. Saklama olasılığınız yani o kadar düşük ki saklayamazsınız. Bir de şöyle düşün hocam mesela kanser. Kanser zaten herkes olacak. Farklı çeşitli kanserler var. Eğer siz bir kansere örnek veriyorum. Pankreas kanserine eğer siz %100 bir tedavi bulursanız ki bulmak istersiniz. Şu anda şirketiniz ya da ilaç şirketiniz varsa tamam hani o iddia ediyorlar ya. Dünyanın yani Elon Musk'ı geçebilirsiniz size öyle söyleyeyim. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bir ürününüz var ve hani patentini aldınız. Ve pankreas kanseri dünyadaki pankreas kanserini sayın. Ve siz mesela bu ilaca diyelim ki işte ben mesela 100 bin dolar para şey istiyorum mesela. Ve hani kesin tedavi edecek. Yani bunu herkesinden alır sizden. Bunu Amerika'sı alır, Afrika'sı alır. Ve şu anda Amerika, Çin, Avrupa öyle bir yarış var ki inanılmaz. Yani şu anda ve hani akademide şurada yani yüz binlerce bilim insanı var. Hani öyle bir kişi, iki kişi falan değil. Hani o yüzden böyle gerçekten insanları bilinçlendirmek çok çok çok önemli. Ve hani ben hatta o yüzden istiyorum ki ben sizin gibi insanlar aracıyla keşke Türkiye'de bilime yatırım yapanlar kazanacaklar diyorum. Ve bu kazanacaksınız ve kazanacak. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Bir immünoterapi ilacı var. Keytruda diye. Hani immün sistemi hani boost yapan. Bunun şirket Merck. Hani Merck dediğimiz şirket. Sadece 2023 yanlış hatırlamıyorsam tahmin edilen kar miktarı Burak hocam 125 milyar dolar. Yani ve ilacın etkinliği hemen hemen her şeyde gösteriliyor ve kanıtlanıyor. Siz de Sizin mesela tamamen daha iyi ilaç iddia ediyorsanız hani ben o şeyleri diyorum. Hani
buyurun yapın. Hepsinde. Madem böyle bir şey. Buyurun yapın. Tabii. Kanıtlayın. Ben şeyi merak edeceğim İlyas Hocam. Tabii. Yani Aziz Sancar mesela Nobel'i aldığında sordular. Hocam neden Türkiye'de çalışmıyorsunuz? Dedi ki ben Türkiye'ye minnettarım. Çok iyi bir teorik eğitim aldım. Okuduğum üniversitede hocalarımdan şuradan buradan. Ama ben buradaki laboratuvarımı Türkiye'ye taşıyamam. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Ya biraz özel olacak ama sizin de Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma yapmanızın temel sebebi bundur. Yani Türkiye'de kanser araştırması, kanser çalışma. Benim de hayalim bu arada eskiden doktor olmaktı. Annem anestezi teknisyeni. Doktor olsaydım ben kanser çalışmak isterdim. Yani insanların hayatlarını kurtarmak diye bakıyorum bilimsel anlamda. O yüzden benim çok sevdiğim bir alanda çalıştığınız için de size hayranım. Türkiye'de kalmayı yani niye tercih etmediniz? Ya da bu araştırma yolunda giden öğrenci arkadaşlarımıza bir tavsiyeniz var mı hocam?
Tabii güzel bir soru. Yani tabii Türkiye'de araştırma yapan değerli hani hocalarımız var. Ama işte Türkiye gibi ülkelerde yani Türkiye gibi ülkeler derken hani şey olarak yani sonuçta bilimin de mesela şu anda hani en hani yani iyi yapıldığı yerlerden birisi Amerika mesela örneğin. Biz genel olarak hani tabii ki bu bilimde hani insana bir şey vardı burada. Yani hani en iyi yapıldığı yer gibi gözüken yeri görmek istersiniz. Hı hı. Hani burada niye burası iyidir mesela? Hani yani niye gelmek görmek istersiniz? Yani o yüzden mesela gelip gördükten sonra aslında buradaki araştırma tecrübemizin hani ya da hani araştırma ortamının aslında çok çok daha iyi olduğunu hani görünce tabii insan ya bu tabii sadece çünkü şöyle bir şey Burak Hocam bilim dediğiniz şey tek kişiyle yapılan bir şey değil. Tamamen ekip işi ve yani şöyle söyleyeyim. İşin o kadar boyutu var ki teknisyenden tutun hani diyelim ki yani şöyle bir örnek vereyim mesela bir hoca vardı mesela Amerika'da hatta Türkiye'ye gidip laboratuvar orada açmıştı. Ondan sonra belli bir süre sonra geri döndü. Biz dedik yani hani niye geri döndünüz? Hani ya dedi ki mesela bir antikor sipariş veriyorum. Mesela antikor hani diyelim ki deney yapacağımız şey var ya mesela diyelim ki ya dedi ki sipariş veriyorum diyor mesela yani şeyin brokosi geçip gelmesi diyor 3 ayı buluyor. Ben Amerika'da 3 günde bana geliyor diyor. Mesela örnek. Yani ama bugün gibi yani aslında işin çok boyutu var. Hani bir de maddi boyutu da var. Çünkü araştırmalara destek. Çünkü hiçbir şey parasız olmuyor Burak Hocam. Yani mesela ve bu şeyler hani araştırmalar çok büyük masraflar gerekiyor ve ekip işi genel olarak. O yüzden insanlar genelde daha doğru ekibin olduğu bir yerde. Mesela ben MIT'de mesela bir Türk hoca, bir arkadaş mesela deyince hatta bununla ilgili böyle bir büyük bürokrat birisi şey diye sormuştu. Hocam işte size mesela Boğaziçi Üniversitesi ya da Boğaziçi Üniversitesi'nde işte deniz manzaralı işte bir şey de alsak hani oraya yakında böyle bir yalı Boğaziçi Üniversitesi'ne gelseniz işte büyük paralar da versek gelir misiniz? Gelmem dedi. Niye? Çünkü dedi buradaki şey hani ortam yani ortamı taşımanız gerekiyor. Yani hani bu bir kişiyle kişi olacak şeyler değil. Mesela şöyle örnek vereyim size çok kısaca. Mesela Singapur örneğini incelerseniz Burak Hocam Singapur. Küçük bir ülke ama ilk yüze üniversiteler sokmuş bir ülke. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 üniversitesi var.
Ama yarattı Singapur hocam. Teknolojide de böyle. Bir hub gibi bir şey oldu yani.
Ama şu örnek şöyle oluyor. Bir iki kişiyle değil de adamlar kesinlikle büyük milyarlarca dolar para harcayıp böyle ekipler şeklinde transferlerle ve hani ve sadece transfer değil ve o olduğu zaman o kişilere değer vermek. Yani eğer siz bilim insanlar mesela diyelim ki grant ya da para verdiğiniz zaman yaptığı bağlantıdan siyasi, hani siyasete girmiyoruz bunu da mesela herhangi bir bağlantısından değil de hani tamamen bağımsız kurumlardan geçerek para alabildiğine inanıyorsa.
Yani. Mesela olay az önce yalı da değil, Boğaziçi'nin yanındaki yalı değil. Olab imkanları ve o ortam. Adam çıktığı ortam. Zaman kafası rahat olması lazım. Tabii. Ve mesela ben Marx Bank'te gitmiştim. Bizim ekibimizden bir arkadaşımız orada doktora yapıyor. Almanya'da Stuttgart'taki Max Planck Enstitüsü. Hocam yemin ediyorum hayran kaldım. Öyle bir ortam var ki şurada Nobel aldı. Şu hoca Nobel aldı diyor. Ben öyle, böyleyim. Fizik evet, çok seviyorum. Tahtalarda hocalar hepsi kendi halinde. Türk hoca gördüm bir tane fizikçi. Böyle bir şey düşünüyor. Ya öyle bir ortam var ki. İşte ortam. Orada bilim otomatik doğuyor. Hani doğru. Eskiden Yunanlar işte Yunan topraklarında gelişiyordu ya bilim. Böyle işte düşünürler vardı. Bir araya geliyordu bir şey. Ya onun gibi bir ortam yaratmak lazım. Aslında bu Anadolu'dan, bu coğrafyadan bunlar çıkabilir. Yine çıkar. Yunan toprağı dedim eskiden ya olduğu şöyle, için yanlış anlaşılmasın.
Ya zaten Burak Hocam zaten 80 ya da 85 milyon nüfusta Pırlanta gibi yani mesela ben hani gördüm mesela çalıştığım Türk öğrenciler oluyor. Gerçekten
var mı hiç
yani. Yani gelenler nasıl oluyor? Hani burada mesela bir arkadaşımız var, doğu arkadaşımız var mesela benimle beraber çalıştığımız, uzaktan çalıştığımız insanlar var. Yani şöyle söyleyeyim, müthiş Pırlanta gibi insanlar var ama şu mesela şöyle bir örnek vereyim size.
İşlemek o pırlantayı.
Evet şimdi şöyle bir örnek vereyim hocam. Mesela bir şey olsun biraz da bir hani Hacettepe'deyken biz 5. sınıftayken bir hocamız tabii isim vermeyeceğim yine. Biz küçük bir gruptayız şimdi şey diye bir örnek verdi. Ya dedi ki çocuklar diyor aynen şöyle söyledi. Gözünüze bakıyorum diyor. Ya diyor 1. sınıftayken diyor gözlerimiz ışıl ışıldı diyor. 5. sınıfa geldiniz diyor. Biz size ne yaptık ki diyor. Hiçbirinizde şey kalmadı. Yani şöyle düşünün mezun olacak bir insan aslında. asıl çalışan insandır. Ama mezun olduğun zaman bir insan abi ya aman o adam bıktım hani ne olursa olsun da geliyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Ya sıkıntı var demektir bu robotan. Çünkü mesela burada o hevesi kırma. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Aynı hevesi taşıyabiliyorsanız yani hani ya da mesela burada insanlar arabalarına üniversitenin plakana üniversitenin şeyini koyabiliyorlarsa demek ki bu bile aslında bir şey anlatıyor bize.
Yani hocam şu an Telegram gruplarında binlerce Almanca öğrenen doktor var. Buradan sadece örnek vereyim. Ben de tanıştım. Giderlerse gitsinler dersen giderler abi. O insanlar da orada bilim yapar. Bilimin bence şeyi olmaz yani. Zamanında Türkiye'de geldi. Alman akademisyenler.
Memleketi yok. Bilim memleketi yok.
Bence de
yok.
Dünya şeyine ortak bir katkı çünkü bu.
Tabii. Bilim memleketi yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela Çin'den mesela bizim bildiğimiz yani Çinli olup Amerika'da olup Çin'i bayağı transfer ettiği insanlar var. Çünkü o ortamı saldığınız zaman ama tabii Çin biraz da şeyi farklı hani modeli farklı. Çünkü orada hani biliyorsun çok da rahat.
Çin biraz
hani,
daha kapalı mesela.
Biraz daha kapalı. Yani, çok şey ama şunu söyleyebilirim mesela benim Çinli arkadaşlarım mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bastığınız makaleye göre mesela iyi bir dergiye bastığınız zaman devletin mesela böyle müthiş bir destekleri var mesela para desteği. Yani diyelim ki çok Nature güzel. Dergisine basan 1 milyon dolar gibi hani böyle büyük mevladan bahsediyorlar. Yani bilim insanı deniz gibi memleketi olmaz. Çünkü şöyle bir şey bilim insanın amacı zaten aslında bilim üretip insanlara faydalı olmak. Yani şimdi şöyle diyeyim mesela benim mesela Twitter'da Türkçe paylaşmamın sebebi aslında ben memleketime hani bir şükran borcum için sürekli şey yapmak. Yoksa ben zaten burada Amerikan hastalarına görüşüyorum. Amerikan hastalarına şey yapıyorum. Hani benim buradaki işim aslında tam tersi bana zaman kaybı gibi aslında baktığınız zaman. Hani yanlış anlaşılmasın
tabii,
ama.
Tabii.
Hani aslında yok, zaman kaybı gibi yani. Yani çünkü diğer türlü hastalardan size e-mailler geliyor. Onlara benim oturup normalde burada yani hani beni tanıyanlar bileyim mesela hiç boş durmadan çalışıyoruz sürekli. Onlara bir zaman ayırmak çünkü ben mesela birileri bana dediği zaman hocam sizden bir şeyler öğreniyoruz. Ben çok mutlu oluyorum çünkü sonuçta çok bir güzel. Vatanımız yani ama bir kişiye bile faydamız olsa biz kitap bastırırken Yalçın hocamla. Ya hocam hani bak kitap okuma oranı yüksek değil Türkiye'de ama ne diyorsunuz? Ya hocam bir yapalım hani en azından 10 kişiye de faydamız olsa o da iyidir. Hani belki birileri bir şey yapar. Hani.
Belkiler de hocam sesli kitabı da olabilir. Hani yolda falan dinlemek isteyenler için o da aklınızda
ama bulunsun. Yani o yüzden Burak hocam hani sizin mesela böyle hani canlı yayın yapma isteğiniz bile hani beni gerçekten hani bir sohbet havasında çok...
Ben bu arada sizden hocam özür dilerim. Yani 2 aydır falan biz konuşuyoruz bekletiyoruz.
Biz konuştuk
hocam,
aslında evet.
Ben burada eve yeni taşınabildim. 2 aydır evsizdim. Yeni işe başladım burada. Proje yöneticisi olarak çalışıyorum tanımayan arkadaşlar için. Güneşen sektöründeyim. Gerçekten evsizdim. Şu imkanım, yayın yapacak şeylerim yoktu. Yapmışken de en iyisini yapmak istiyorum ben. Teşekkür Artık ederim. Bilim diyalog formatımızda yukarıda da adını gördünüz. Yeniden geldik. Soruları hemen alacağım birazdan. Hocam bunları hızlı cevaplayın isterseniz. Bir 5-10 dakika daha şey yapalım. Çok uzun da tutmak istemiyorum. Evet. Kitabı okusunlar. Evet. Hemen tipik
bir şey biraz daha şey gibi oldu. Tabii sohbet açıyor. Hani biraz daha böyle sohbet alalım.
Hiç sorun yok. Burası sadece evet. Hocam tanıtım gibi düşünün. Ya yani burada tamam. Bir nevi sizin kitabınızdan bahsediyoruz. Detayların hepsine giremeyiz sonuçta. Amaç evet. Bilim iletişim yani o sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Sigara alkol tüketimini kanser ilişkisi direkt var geçebilirsiniz yani detaya girmenize gerek yok. Sigara içmeyenlerin bile bazı kanser türleri yakalama riski var mıdır mesela?
Tabii yani sigara kapmaca %20, alkol %5 civarında farklı kanserlere etkileri var. Mesela sigara için özellikle işte hani biz sadece akciğer değil aslında. İnsanlar bazen sadece akciğer olduğunu düşünüyor ama hayır. Akciğer olsun, mesane, karaciğer tabii boyun gırtlak yani çok farklı kanser ilişkisi var. Alkolün de öyle. İşte ben o yüzden aslında bunları mesela böyle detaylı genelde zaten işlediğimiz zaman da Burak hocam onu söylemek istedim. Çünkü mesela biz mesela biliyorsunuz bazıları bir şey iddia ediyor, kanıt yok. Bizim söylediğimiz hiçbir şey, hele yazılı söylediğimiz hiçbir şey kanıtsız değil. Ben kesinlikle biliyorsunuz zaten siz beni o yüzden zaten konuşmuştuk. Ben yazdıktan sonra mutlaka bir referansını kitapla aynı şekilde yaptık.
Hani kaynak göster diyoruz.
Kaynak göstererek. Yani. Çünkü şöyle bir şey ya ben müneccim değilim diyorlar ya müneccim değil. Ben bilemem ki hani sonuçta kaynak neyse kanıt neyse. Hatta ben şunu iddia ediyorum. Mesela birisi bir şey iddia ediyorsa hani diyorlar ya alternatif tıp internet içerisinde söylüyorum. Herhangi bir yorum iddia ediyorlarsa hani bana karşı da benim söylediğime karşı da bizim söylediğimize karşı ben diyorum bize güçlü bir kanıt göstereyim ben zaten kabul edeceğim. Ürününüzü ilk yayınlayacak olan benim yani şey buna kadar iddialı söylüyorum yani hani kanıt. Ama kanıtsız siz niye şey yapıyorsunuz? Bir de şöyle düşünün şunu da unutmayın tekrar gelmişken. Dikkat edin bırakacağım bu ürünlerin hani diyor ya hepsi Tarım Bakanlığı'ndan onaylı. Sağlık Bakanlığı değil. Çünkü bunlar normalde tabii dikkat edersen mesela ürünlere gidip bak açabilirsin herhangi bir ürüne. Bunlar çünkü eğer Sağlık Bakanlığı olursa ilaç kategorisi olduğu için kanıtlamanız gerekiyor. Ve illegal olarak yani yasal olarak sorumlusunuz. Ama Tarım Bakanlığı aslında mesela siz mesela şu anda bahçenize bir ürünü şey yapın, bir Tarım Bakanlığı'ndan onay alın, ben bu ürünü diye satın. Mesela yanında o hastaya bir şey olsa, karaciğer yetmezliğe girse, böbrek yetmezliği olsa, denk ki dava açsa, hani dediniz ya dava açsalar hiçbir şey elde edemezler. Ama biz verdiğimiz her tedaviden sorumluyuz. Ama çok işte önemli. İlaç kategorisi. Bu çok önemli. Tabii mesela bakın şimdi ürünlere. Ben o yüzden de mesela insanlar diyorlar böyle böyle güzel bir kaba koymak, isim yazmak bir şey değiştirmiyor. Bakın mesela altına Sağlık Bakanlığı görüyorsanız o zaman bana gösterin. Sağlık Bakanlığı yazdım, Tarım Bakanlığı.
Tam da bu konuya bağlantılı bir şey hocam. Bu GDO çok tartışıldı. Genet, buranın da klibini falan alırız. Reels yapalım hatta. Genetiği değiştirmiş gıdaların, yani GDO'ların kansere neden olma potansiyeli var mıdır?
Potansiyeli vardır. Hiçbir şey tamamen yoktur diyemeyiz Burak hocam. Ama yani şu ana kadar yani böyle bir ürün olup da hani gösterilmiş olan hani bildiğimiz kadarıyla yok. Hatta şöyle örnek vereyim. Mesela çok basit bir örnek belki açıklayabilirim. Yani genetikle oynamak deyince mesela insan hep dediğiniz ya, o doğal meselesine giriyor olay aslında. Her doğal iyi değildir. Mesela arsenik dediğiniz mesela değil mi? Doğalda mesela diyelim ki nükleer şeyler ya da kimyasal maddeler de diyelim ki yani doğal olarak maddeler var. Bunlar doğal dediğimiz iyi bir şey midir? İyi bir şey değil aslında. Hani yani sonuçta şöyle bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir patates örneğiyle başlayabiliriz. Mesela diyelim ki hani patates kızarttığımız zaman o yüksek ısıyla mesela aklamet dediğimiz madde oluşabiliyor. O maddenin kansere ilişkisi var, kanserojen. Mesela diyelim ki bazen bu genetikle oynayıp mesela patatesin daha az bu maddeyi üretmesi için aslında faydalı bile olabilir yani. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Genel olarak böyle bir şey söylemek yanlış, doğru olmaz ama her ürünü ayrı değerlendirmek gerekir aslında. Yoksa hani bir şeyle genetiğiyle oynamak sonuçta mesela CRISPR teknolojisi, farklı teknoloji şu anda hoca genetiklerle biliyorsunuz FDA yakın zamanda bir onay da yaptı. Şu anda tedavi edilen hastalıklar tedavi ediliyor. Yani sonuçta bu biz dediğimiz gibi yani sonuçta insan vücudu mükemmel diyoruz ama ufacık bir hatayla büyük hastalıklar oluşuyor. Ama biz şu anda teknolojilerle bu tedavi edilen aşamasına
geldik. Şey desem onaylar mısınız hocam? Çok büyük bir kod yığını. Her kodunda bir anlamlı şey yok. Kesinlikle hatalar, bug'lar var.
Evet kesinlikle. Ve şöyle bir şey var. Sonuçta hani yani bir akıl var. Akılla beraber bir şeyler buluyorsunuz. Ve hani zaten o yüzden biz hep o dataları vermeye çalışıyoruz. Yani hani sonuçta bir teknolojinin getirdiği zararlar da var. Biliyorsunuz şu anda işte bilgisayarından işte radyasyon, değişik radyasyona maruz kalıyoruz. Ama aynı zamanda yani teknoloji çok da iyi şeyler sağlayabiliyor. O dediğim gibi hani yaptığımız teknolojiye göre yani aslında kötü ya da iyi amaçlı kullanılabilir ama genel olarak sorarsanız sorduğun soruya karşılık hani genel olarak kanser yapar gibi bir şey yok aslında.
Hocam mesela ben bir lisans dersi almıştım. Elektromanyetik bir alanların biyolojik etkileri. Sizle sanırım bunu konuşmuştuk. Yani işte cep telefonları kanser yapar mı kısaca? Günün sonunda özet şu hocam. Yeterince gözlem süremiz bunun için bulunmamıştır. Yani ben bu telefonu böyle aramaya bunu yaptım ya, böyle arıyorum. Arama yaparken şebekeye bağlamak için daha çok güç yarıcı bir ısı oluşuyor. Yani başta bunu böyle tutabilirsiniz. Kulaklık olabilir vesaire. Ama bunun üzerinde uyursam buradaki ısı artışı yapabilir. Yani bunun radyasyon değerleri zaten SAR değeri dediğimiz olay var. Yayınlanıyor.
Çok, evet. Çok.
Ve Türkiye'de bu SAR değeri oranı çok dikkat ediliyor. Mesela baz istasyonlarını falan da Avrupa Birliği'nden bile iyiydi değerleri. Yani güvenli alandaydı. Ama iyonlaştırıcı ışınım değil hocam bunlar. Yani kesin değil. Evet. Ama yapabilir. Yani öyle mühendis böyle bakmalı diyor. Bilmiyoruz. Yeterince gözlem süremiz olmamıştır. Belki bu 30 yılda yapıyor. Belki 40 yılda yapıyor.
Dediğiniz çok doğru bir nokta. Şimdi ben aslında onu söylüyorum. Mesela şimdi non-iyonize dediğiniz radyasyon olduğu için normalde biliyoruz ki hani kısa vadede bir şey yapmıyor. Ama uzun vadede yapabilir mi? Mesela diyelim ki o 30 sene 40 senenin takibinin sonunda yapabilir mi? Belki. Biz o yüzden diyoruz ki mesela. Ben mesela şahsen telefonla hemen hiçbir zaman çok acı olmadıktan sonra böyle mesela kulağımda konuşmam mesela. Genelde kulaklığımı takıp. Niye? Hani o şeyi azaltmak. Tabii ki kulaklığımda dezavantajları var. O ayrı bir şey ama. Dediğiniz gibi bilmediğiniz şeyden sakınmaya çalışırsınız. Yani diyelim ki telefonunu yanına koyup yatma, uyuma mesela değil mi? Hani
evet.
Telefonu mesafe koy. Ama bu kanser yapar demeniz için de kanıtınız olması gerekiyor. Ama kanser tamamen yapamaz diyemeyiz. Ama en azından elimizdeki kanıtlarla şu an kanser yapacak ya da yapıyor demek de yanlış olur.
Hocam yıllarca sanırım yani böyle siyanürlü şeyler vardı eskiden, hatırlıyorum Türkiye'de. Bayağı kanser yapma ihtimali yüksek olan şeyler önlenmedi. Bir kız çocuğu hatırlıyorum mesela, beyin tümörü olmuştu. Ben ilginç bir adamım. Ablasını buldum, aradım. Çok üzüldüm. Kız çocuğu küçücük, Konya'da, Allah rahmet eylesin. Ya dedim ki ben şunu diyorum. Hiçbir araştırma yapıldı mı? Çünkü bu çocuk doğada yaşıyor, köyde yaşıyor. Yediği şeyler muhtemelen doğal. Belki o köyün orada radyoaktif bir madde var. Ve bu çocuk bununla oynadı belki. Ben sordum bunları, biliyor musunuz? Öğrenci anne lisansı. Çünkü merak ediyordum. İşte tüplü televizyonunuz var mı? Elektronik cihaz çok mu etrafınızda? Neler diyor, neler diyor? İnanın çok da bir şey yoktu. Dedim ki kimse araştırmaya geldi mi, veri toplamaya? Veri topluyorlar mı? İşte soru soruyorlar mı? Gelmedi dedi. Bak bu noktada hocam çok güzel bir soru var. Madem insanlar böyle veriler toplamıyor, yapay zeka bu noktada belki de bize çok güzel bir çare olabilir. Yapay zekayla bazı insanlardan çok daha iyi teşhisler konulduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Bu noktada hem teşhis konulması hem de tedavi bulguların sonunda tedavi yapılması anlamında yapay zeka çalışılıyor mu, bu tedavi bulabilir
tabii
mi?
Evet. Yani yapay zeka yani gerçekten çok apayrı bir başlık bırakacağım ama Dediğinizin kısa cevabı mümkün. Yani çünkü hatta yapay zeka çünkü şöyle dediğiniz gibi o algoritmalarla mesela diyelim ki özellikle bu ilaç tarama mesela biz bu ilaç geliştirirken hani hayvanda ya da şeylerde mesela değişik binlerce yüz binlerce moleküller taranıyor. Hani onları test ediliyor. Mesela yapay zeka özellikle doğru molekülleri bulmak için ya da mesela doğru algoritmalarla kesinlikle ya da dediğiniz gibi mesela diyelim ki hastaların geldikleri bölgelere göre o analizlerde işte hani risk faktörünü tanımlamada yani %100 yani müthiş. Hatta şöyle söyleyeyim size örnek vereyim. Mesela Florida Üniversitesi'nde şu anda yapay zeka için binalar inşa ediliyor. Yani hani sırf o yani müthiş çok bir gelecek güzel. Var. Ben o yüzden mesela sürekli Twitter'da ya da X'de diyelim şu anda. Hani yapay zeka yatırım yapın, yapay zeka yatırım yapın her alanda. Yani kesinlikle faydası olacağını kanser, değişik kanserlerin yani tedavilerin yani belki kesin tedavisinde bazılarının faydası olacağını ben düşünüyorum. Hani şunu da söyleyelim mesela kanserin erken evrede kesin tedavisi çoğu için var. Onu da söyleyelim yani. Ama her kanser için ayrı ayrı konuşmak gerekiyor tabii. Yüzümüzde kanser çeşidi olduğu için.
Sanırım uzman sistemler hocam dediğimiz şeyler vardı. Yani aslında bir veri setiyle eğitilmiş teşhis koyuyordu. Yapay zekanın burada bir tık farkı şu olabilir. Verileri yorumlayabilme, anlamlandırabilme.
O olabilir. Bir şey de mesela şu anda özellikle şeyle diyeyim ki radyolojide şu anda çok mesela diyeyim ki radyolojide atıyorum mesela bu görüntüler mesela evet. Radyolojiler mesela radyologdan hani mesela belli şeyleri acaba insanın kaçırdığı şeyleri daha iyi görebilir mi gibisinden ya da mesela başka testlerle beraber kombine şeklinde daha iyi bir tanı bize sağlayabilir mi? Hatta bununla ilgili
çok heyecanlı
ben ara ara paylaşmaya evet çok heyecanlı bir gelecek. Yani şöyle söyleyeyim.
Hatta gelecek bilimde yani hakikaten hocam.
Gelecek bilimde başladığınız gerçekten çok güzel ama şu var işte hocam gelecek bilimde işte bilime erken yatırım yapanlar kazanıyor. Yani mesela o şimdi şöyle düşün hani o muhabbet edilir ya. Bir İsrail örneği verelim. İsrail'in işte bir kilo tohumu... Bir kilo
nasıl oranın teknolojisi değerli. Hocam? İsrail'deki evet. Genetik teknolojileri, kanser çalışmaları siz daha iyi biliyorsunuz.
Genetik teknolojisi çok iyi. Yani dünyada en ileriden birisi. Ama peki şunu sorun küçük ülke diyorsunuz ama peki nedir mesela bunun gerisinde? Hani değil mi? Orta Doğu mesela hani. Şimdi mesela özellikle İsrail'de, Amerika'da çok fazla İsrailli var. Ve müthiş bir şekilde iletişim halinde bilgi transferi var. Müthiş bir şekilde. Ve İsrail'de büyük şekilde hani yatırım yapıyor ve şu anda dünyadaki 200 üniversiteye baktığınız zaman aslında resmini görebilirsiniz. Dünyada 200 üniversiteye bakınca aslında o size teknolojilerle ilgili kabaca bir bilgi veriyor zaten aslında.
Bir bilgi vereyim hocam. Celal abinin oğlu Asım, arkadaşım olur kendisi. Tel Aviv'de postdoc yapıyordu. Hücre üzerine çalışıyordu. Hücre yaşlanması diye biliyorum. Bu olaylar olunca malum yani iki sıkıntılı tabii üniversite devam edemedi döndü mesela. Ben ona sormuştum nasıl yani İsrail'deki bu şey çalışmaları falan yani teknolojide diyor müthiş diyordu yani. İmkanlar ama şu anda bu ortam yok.
Tabii ama şöyle Burak hocam şunu söylemek lazım aslında. Tabii biliyorum konunun dışına çıkmak istemiyorum çok fazla ama. Şimdi şöyle bir şey. Ekonomimiz ölçüsünde mesela Amerika gibi büyük bir ekonomi hemen hemen her alana büyük yatırımlar yapabilir bilgi anlamında.
Tabii.
Türkiye gibi ülkelerin şunu yapması gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerin aslında hani belli alanlara yani öncelikli alanlara yatırım eğer iyi bir yatırım yaparsa.
Aynen öncelik sıralaması. Evet,
öncelik
evet.
Sıralaması yapmamız gerekiyor.
Yani ya mesela ben şöyle elektrikli araba çok güzel, hoş. Ama öncelik verilirse mesela verilmeyebilir. Örnek veriyorum. Benim açımdan söylüyorum bunu. Mesela burada ne öncelik verebilir? Benim big data olabilir, yapay zeka olabilir, işte kanser çalışmalar olabilir. Düşünsenize bizim ülkece dışarıdan aldığımız ilaçları düşünün hocam. Hepsi dolarla geliyor. Hatta ben ilaç bulunamadığını duyuyorum bazı ilaçların. Yazık bir sürü insan çekiyor. Ha, Türkiye'de üretebilirsek bunları şu an inanın bence elektrikli otomobilden daha önemli. Bak elektrik çok önemli. SİHA'lar çok önemli. Ben bunları destekliyorum. Olmalı. Yerli, milli teknoloji ama bir de şey düşünmemiz lazım. Yani bizim mesela enerji alanında da öyle. En büyük kalemimiz budur. İthalat. Bunları önüne geçersek diğer kalanları da hani daha kolay yapabiliriz.
Tabii işte o yüzden işte öncelik sırası verelim. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela diyelim ki immünoterapi. Ben hani immünoterapi dediğimiz hani bu
ya Cihan Hoca'yı siz biliyorsunuz yırtınıyor ödenek bulabilmek için. O da geldi CRISPR çalışıyor.
Tabii.
Neler şeklini ben biliyorum yani duyuyorum.
Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Bir de Burak hocam şimdi immünoterapi hemen hemen her kanserde normalde şey olmaya başladı artık. Hani kemoterapiyle ortak hani böyle neredeyse hemen her kansere yani yaklaşık olarak girmeye başladı. Peki size bir örnek vereyim. Daha iyi, hani kafanıza otursun diye. Mesela K2 dediğiniz bir ilaç immünoterapi. Tek session ya da hani tek tedavisi. Burada mesela değişiyor şeyine göre yaklaşık 10 bin dolar. Bu size bir şey ifade ediyordur. 3 haftada bir hasta tedavi alıyor. Yani bir hasta tedavisini milyonlarca dolar bulabiliyor. Yani
bir Amerikalı için de pahalı bu arada. Yani uçurum bir tedavi değil. 10 bin euro mesela düşünüyorum.
Müthiş pahalı. O yüzden mesela şunu demeye çalışıyorum aslında. Yani şu zamanda eğer bilime yatırım yapmazsanız yani bu sefer yani hani yani bilime her alanda yani bitki hani tarımsal hayvansal her alanda bilimi kullandığınız zaman yani etkiniz yani üretkenliğiniz çok fazla olacağı için yani 1'e 10 katarak 1'e 100 katarak Bu sefer hani ve özellikle
şey çok önemli, o bölümleri baskıyla yapalım. Ya ileride olacak tabii, yapay organlar.
Tabii.
Kanser oldu bir organ değiştirilebilir belki ileride, yani niye olmasın?
Tabii. Yani o yüzden dedim ki mesela atıyorum Türkiye'deki mesela belli çok yaygın hastalıklar, belli öncelikler verilerek mesela devlet bazında.
Aynen.
Ya özellikle aynen. Sosyal devletlerde Türkiye gibi yani devlet destekleri çok önemli Burak Hocam. Hani devlet destekleri yani çok tabii. Çok daha önemli hale geliyor.
Hocam yavaştan yayını sonlandıracağım. Bir saate de geçmek istemiyorum. Sonra izleyici de izlemiyor. Ne bileyim işte sizi yoruyorum vesaire. O yüzden bu formatta bir saat dedim. Bu bir sadece tanıtım gibi düşün. Biz yine yaparız. Yine konuşuruz. Sorulardan hızlıca bakayım. Rabia size örnek alıyormuş. Teşekkür etmiş. Kepçe gibi derken mikrofon. evet. Şimdi ya işte çok soru var. Kahve, uykusuzluk, diyet, kanser yapar mı, şeker. Ben şeker mesela tüketmiyorum, karbonhidratla. Ben ketojenik beslendim. Bu benim kişisel şeyim. Bana çok yaradı. Karaciğer yağlarım eridi mesela aralıklı oruçta. Ama bu herkes de yaramayabilir. O yüzden hani birebir dediniz ya, herkeste özel kanser oluyor. Herkeste farklı gelişiyor evreler. O yüzden bence bir doktor kontrolünde bu tavsiyeleri alın. Çat diye ben tamam yaptım değil. Hocam şu son sorumuz şu olsun. Evet, kanser olan insanlar da ya bunların savunma sistemimiz zayıf, olmayanların iyi. Bu doğru bir iddia mıdır? Güzel bir soru bu aslında. Bununla bitirelim.
Evet, yani aslında bu iddia hani bu soru güzel çünkü aslında baktığınız zaman bu özellikle alternatif köprüsünde hani iddiasıyla hani gezgenler çoğu aslında onu söylüyor. Mesela atıyorum bunun işte vücut sistemimiz çöktü o yüzden kanser oldunuz. Bu iddialar çok fazla var. Tabii çok detaylı bir konu ama şöyle söyleyeyim. Aslında bunun kısa cevabı iddia yanlış aslında. Tabii ki savunma sisteminin zayıflaması sizi kansere daha yatkın hale belli oranda getirebilir ama şöyle oluyor. Genelde aslında bizim savunma hücremiz çok iyi. Yani hani ama mesela şöyle düşün. Mesela bazen öyle bir mutasyonlar ya da öyle bir şeyler gelişiyor ki kanserde. Kanser zaten kanser hücreleri bu sefer farklı şeyler şey yaparak kamuflajı çok iyi yapıyor. Yani savunma hücreniz aslında vücuda giren bakteri virüsler güzel çalışıyor ama öyle bir kamuflaj oluyor ki tanıyamayabiliyor. Ama bunu derken de çoğu zaman aslında bu kanserleri yok ediyor. Ama bazen artık kanserlerinde başarılı oluyor. Yani bu şey gibi düşün. Yani her zaman siz ne kadar başarılı olursanız olun. Bu her zaman bütün yani diyelim ki diyoruz ya böyle hani bütün düşman şeylerine karşı başarılı olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu zayıflık anlamında da değil. Ama tabii ki şu var. Savunma sisteminizin zayıf olmaması önemli. Çünkü zayıf olduğun zaman. Şimdi şöyle düşün. Savunma sisteminiz zayıf olduğu zaman bu sefer enfeksiyonlara daha çok maruz kalabilirsiniz. Ve bazı enfeksiyonların kanserle ilişkisini biz biliyoruz. Diyelim ki yani o yüzden enfeksiyon olduğu zaman da kanser yatkınlığınız artabilir bazı enfeksiyonlara bağlı olarak, doğal olarak tabii ki.
Vallahi hocam benim en çok korktuğum şeylerden birisi ya. Umarım yakalanmam dediğim, gerçekten beni korkutan. O yüzden şey düşünmek de yanlış bence. Olacağım. Bu da bence kötü bir şey. Yani buna inandırırsa, hakikaten çağırma diye bir olay vardır belki de. Yani psikolojik olarak sürekli çağırırsan. Bunun daha kolay bir yöntemi var. Ben olmamak için, kanser yakalamamak için sağlıklı yaşamak, işte doktorumla görüşerek, tavsiye alarak, hareketli yaşamak, spor yapmak. Son olarak yani şöyle bitirelim hocam. Özet olarak yaşam tarzımızda nelerde değişiklik yapmak lazım? Tavsiyeleriniz nedir? Bu arada ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hocam.
Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şöyle tabii ki yine dediğim gibi geniş bir konu ama şöyle özetleyebiliriz Burak hocam. Kanserlerin aslında belli araştırmada şunu görüyoruz aslında. Kanserlerin %45 yaklaşık yani yarıya yakın aslında önlenebilir. Bu çok önemli bir şey. Önlenebilir ne demek? Aslında yani siz doğru şeyler yapsaydınız aslında kanser olmayacaktınız. Mesela nasıl dediğiniz gibi mesela bahsettiğiniz gibi değil ki sigara kabaca %20 kanserle bağlantılı. Yani sigara içmezseniz riskinizi belli bir derecede azaltıyorsunuz. İşte alkolü içiyorsan yani içmemek endişesi içiyorsanız azaltmak. İşte bunun gibi mesela işte sağlıklı ve beslenme. İşte diyet dediğimizde dengeli beslenme aslında kabaca. Mesela ben hiçbir zaman şöyle söylemiyorum mesela. Şu yemeğin bu yemeğin değil de genel olarak dengeli beslenme. Hani çok fazla et yemek, çok fazla sadece şey yani hiç et yememek de değil. Dengeli beslenmek. Mesela şey egzersiz çok önemli Burak hocam. Egzersiz ve fazla kilolu olmamak. Çünkü çok kilonun hani obezitenin çok fazla kanserle ilişkileri var. Ve bunu biz hep ayrı ayrı zamanda işlemeye çalışıyoruz. Müthiş. O da hani doğal etkileri var genelde. Direkt olarak etkilemiyor. İşte belli hormonları, belli şeyleri arttırarak ya da işte belli vücutta değişiklikler yaparak kanserin ilişkileri var. O yüzden hani şöyle söyleyeyim, doğru bir ağırlıkta olmak için güzel beslenip, egzersiz yapıp ve tabii ki en önemlilerinden birisi de hani psikolojik olarak da hani ruhsal olarak da mutlu, huzurlu olmaya çalışmak. Çünkü dediğiniz gibi stresle beraber hani savunma sisteminizi zayıflatıp, sadece savunma sisteminizi zayıflatmakla beraber kalmıyorsunuz aslında.
O da var, tabii.
Tabii o da var. Yani sonuçta
Yani ya direkt uçuğun çıkıyor mesela. Ne demek? Yani orada savunma seni zayıflamış. Uçuk zaten olan bir şey. Virüs hemen çıkıyor yani. Aynen.
Ama dediğim gibi biraz şey anlaşılmasın. Savunma seni zayıfladığı için kanser oluyorum da anlaşılmasın. Hani ona zaten izah
edeyim. Kanser olduğunda savunma sistemin zayıflıyor aslında. Yani orada bir mücadele doğru. Dönüyor.
Evet evet doğru. Yani o yüzden aslında dediğimiz gibi genelde ama şunu tavsiye ederim Burak hocam. Yani özellikle gerçekten hani bilime güvenmekte fayda var. Dedim ki bilim bir yerden çıkmıyor. Tek bir kaynaktan çıksa hani güvenmeyebilirsiniz. Bilim her yerde. Yani sizin komşunuzda her yerde ve siz de bilim içine girebilirsiniz. Dışarına gelme. Burada dediğiniz gibi bilim diyaloğu yapıyoruz şu anda. Bilim için sen saklı bir şey değil. Kendiniz iddia ediyorsanız kendiniz gidip yapabilirsiniz. Bilimsel kurumlar var, araştırmalar var. Hatta hepimiz beraber yapalım. Ben isterim ki bizim memleketimizde ilaçlar keşfedilsin, şeyler çıksın. Ki biz hani burada olsak da hani bizim burada aslında ben şunu diyorum. Biz burada olduğundan bizi şey gibi düşünmeyelim. Sadece hani biz hani burada olan çoğu aslında Türklerin ya da burada yaşayanların hep Türkiye'de böyle bir şeyimiz var hani. Siz de Hollanda'sınız.
Hocam evde çay hani... makinanız var değil mi? Hadi itiraf edin. Vallahi bak ben şurada demlemesem yani. Kafayı yerim.
Tabii. Ama şu var hani bizim istediğimiz şey şu. Biz hani elimizden geldiğince sonuçta memleketimiz için hani güzel şeyler isteriz. Burada hani bilgileri hani belki yerimize göre hani öğreniyoruz. Bilgileri aktarmakla da mutlu oluruz ve yapmaya çalışıyoruz aslında Türkiye'ye geç. Hani her şeyde söylemek
gerekiyor. Bu yüzden Türkçe yazdığınız bu kitap hocam. İngilizce yazdığınız da okunurdu yani.
Kesinlikle evet. Ben zaten buradaki hastalar bana diyor, hatta bazıları diyor ki hocam biraz da İngilizce yapsanız da bize. Ben diyor ki ya diyorum, sen evet. Bana ulaşabiliyorsun ama oradaki hastalar beni göremiyor. Sen buraya gidiyorsun.
Evet, doğru bir teşhis.
Yani burada, ben burada fiziksel olarak Türkiye'ye hani sadece ailemi görüp geliyorum. Hani senede bir defa ya da iki senede bir gidip geliyorum. Hani ama siz de ama bizim bu bir şekilde bizim oradaki insanla konuşma metodumuz. Ama siz de bize vesile olduğunuz için bana fırsat verdiğiniz için çok çok çok teşekkür ederim Burak Hocam.
Hocam ben şöyle düşünüyorum. İşte Karadeniz'den siz, ben Yozgat'tan çıkıp bir yerlere gelebildiysek bence bu Cumhuriyet devrimlerinin de bir kazanımı. Fırsat eşitliği eğitimde. Ben görüyorum Cihan hocalarımız, siz, başka hocalarımız da var. Yani hepimiz bir yerlerden geldik ve şu an olması gerekeni yapıyoruz. Yani burada belki sizin çalışmanız daha kolay oluyor. Yani yaptığınız çalışmalar yarın bir gün ülkemize de ben fayda getireceğini düşünüyorum. Umarım insanlara faydalısınız bu arada. Bu çok güzel bir şey. Evet. Hocamıza bir teşekkür edelim arkadaşlar. Kalp atalım. Kalp atalım. Yayını birazdan bitirdiğimde hocam direkt çıkış yapabilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz minnettarım. Görüşmek üzere hocam. Kendinize çok iyi bakın.
Kolay gelsin. Sağ olun.
Buraya kadar geldiğine göre podcast'i sevmiş olmalısın ve sen de bir bilim seversin. Bilimi daha çok insana yaymak ister misin? O halde lütfen bu podcast'i veya YouTube'daki videomuzu diğer arkadaşlarına da paylaş. Bir sonraki podcast'i de keyifli dinlemeler diliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bilimle kalın. Gelecek bilimde.